Saraydan sofraya. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk mutfak tarihinin önemli bir evresini oluşturan Osmanlı mutfağını ve Osmanlı dönemindeki yeme içme kültürünü anlattığımız Saraydan Sofraya programına hoş geldiniz. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinin ardından 1465-1478 yılları arasında inşa edilen Topkapı Sarayı, yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarının sürekli ikametgahı ve devletin idare merkezi olur. Surlarıyla birlikte yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan saray, bu 400 yıl boyunca binlerce kişiye ev sahipliği yapar. Çeşitli dönemlerde yapılan eklemeler ve onarımlarla da günümüze kadar gelir. Topkapı Sarayı bugün artık müze olarak kullanılıyor. Her yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını görmek isteyen, saraydaki hayatı merak eden milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. 2018'de ülkemizde en çok ziyaret edilen müzenin Topkapı Saray Müzesi olduğunu ve tam 2.980.450 kişinin burayı gezdiğini de önemli bir detay olarak ekleyelim. Faal olduğu süre boyunca, yani 19. yüzyıla kadar, Topkapı Sarayı aynı zamanda her gün binlerce insanın yemek yediği bir yer olarak karşımıza çıkar. 16. yüzyılın ilk yarısında 4-5 bin kişinin, sonraki yüzyılda ise 10-12 bin kişinin günlük faaliyetlere katıldığı ve karnını doyurduğu bir yerdir Topkapı Sarayı. Bu kadar fazla sayıda insanın doyurulması şüphesiz güçlü ve geniş bir örgütlenme ve organizasyon gerektiriyordu. Bu nedenle Matbah-ı Amire adı verilen mutfak kompleksi Topkapı Sarayı'nın en işlevsel bölümlerinden bir tanesiydi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert, Matbah-ı Amire'nin sarayda Birun bölümünde yer aldığını, ancak Enderun'a girme hakkı olan ayrıcalıklı bir bölüm olduğunu söylüyor. Birun ve Enderun'un ne olduğunu ve Matbah-ı Amire'nin ne şekilde yapılandığını, hangi bölümlerden oluştuğunu Doçent Doktor Cömert'ten dinliyoruz.
Saray mutfağına baktığımız zaman, harem hariç tutulduğu zaman saray hizmetler açısından iki bölümde ele alınıyor. Bunlar içerisinde iç, yani Enderun diye isimlendirilen ve dış dediğimiz, Birun dediğimiz iki kısım bulunuyor. Birun'a baktığımız zaman ilk iki avluda hizmet grupları Birun içerisinde yer alıyor. Üçüncü avluda yer alanlar ise Enderun'u oluşturuyorlar. Enderun, sultanın yaşamını sürdürdüğü ve işte iç oğlanların eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri kısımdan oluşuyor aslında. Birun dediğimiz kısım ise padişahın dış dünyayla ilişkisini kuran, işte hizmetlerin yürütüldüğü bir bölüm olarak adlandırabiliriz. Sarayın beslenme ihtiyacı da Matbah-ı Amire'den ortaya çıkıyor. Matbah-ı Amire de Birun içerisinde yer alıyor. Ve Enderun'dakilere de hizmet veriyor birim kısmı ve her iki alanla da aslında ne yapıyor? İlişkili oluyor. Belki de aslında Enderun kısmına girebilen, hani düşündüğümüz zaman, tek ayrıcalıklı kısım oluyor. Yani mutfaktan dolayı, mutfak üretiminin de orada yapıldığından dolayı. Aslında Matbah-ı Amire dediğimiz kısma baktığımız zaman çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Ve aslında burası sadece bir mutfaktan oluşmuyor. Yani çeşitli bölümler içerisinde yer alıyor ve bütün ihtiyaçlar burada karşılanıyor. İşte mutfaklar yer alıyor, helvahane yer alıyor, işte kilerler yer alıyor, fırınlar bunun içerisinde, çeşitli kerhaneler diye adlandırdığımız işletme grupları yer alıyor, işte bir kısım mandıralar, simithaneler gibi sadece bir üretimin yapıldığı mutfak değil, bir idari merkez olarak da Matbah-ı Amire'yi ne yapabiliriz? Tanımlıyor olabiliriz. Ve bunun içerisinde, mutfak içerisinde sarayın bir kısmı sarayın içerisinde kurulmuş olan bölümler, Bir kısmına baktığımızda da bu bölümlerin çok büyük bir alanı olduğu için, ihtiyaçların da buradan karşılandığı için saray dışında kurulduğunu görüyoruz. Ve yine baktığımız zaman aslında mutfak ana bölümleri diye matbaa amire içerisinde biz birinci grup olarak matbaa has, yani has mutfaktan bahsediyoruz. Has mutfak dediğimiz bölüm kimdir, nedir, nelere hizmet eder, hani kimler buradan yemek yer gibi bakacak olursak da saray halkının yemeklerinin yapıldığı mutfağın en önemli bölümü aslında matbaa has dediğimiz. Ve kaynaklarda sadece matbaa hasın padişahın yemekleri pişirildiği bölüm olarak anlatıldığı görülüyor. Ancak tüketim kayıtlarına bakıldığı zaman mal miktarlarının, üretimin, alınanın miktarları açısından sadece padişaha yapılan yemeklerle sınırlı kalmadığı anlaşılıyor. Ve tayinat defterlerinden de edinilen bilgilere göre Haseki Sultan ve odalıklar da yemeklerini bu mutfaktan alıyorlar. Padişahın yemeği aslında matbaa has içerisinde bulunan kuşhane diye adlandırılan bir bölümde pişiriliyor. Ve düşündüğümüz zaman aslında kuşhane dediğimiz bölüm, yani bu matbaa has içerisinde yer alan bölüm, sarayda en kaliteli yiyeceklerin yapıldığı, en iyi yemeklerin yapıldığı yer olarak da aslında ne yapılabilir? Tanımlanıyor olabilir. Ve buradan yola çıkarak da matbaa has aslında en iyi mutfaktır. Çünkü içerisinde ne var? İşte kuşhane var, padişahın yapılan yemekleri var diye düşündüğümüz zaman. Tabii dolayısıyla en iyi mutfak, en iyi yiyecekler deyince bunları yapan bir de ne aklımıza geliyor? Tabii ki çalışanlar aklımıza geliyor. Ve matbaa hasta çalışan aşçıların diğer mutfaklarda çalışıp mesleğinde belirli bir olgunluk seviyesine eriştikten sonra bu mutfağa çalışmaya girdiklerini söyleyebiliriz. Bir diğer mutfak matbaa amire içerisinde matbaa ağayan, yani ağalar mutfağı diye geçen bölümden bahsediyor olabiliriz. Ve Kanuni döneminde bu mutfak saray ağalarının önemli bir kısmının ve saray hizmet bölüklerinin ileri gelenlerinin ihtiyacını karşılayan, onların besin ihtiyaçlarını sunan bir mutfak olarak düşünülüyor. Ve burada yemek yiyenler kimlerdir diye baktığımız zaman padişahın hocaları, işte iç kapı ağasını görüyoruz, diğer kapı ağaları, işte iç hazine derbaşı, kilerbaşı, saray ağası, çaşnigirbaşı ve çaşnigirler, işte kapıcılar, bunun dışında matbaa amiri, emini, katibi, işte helvacı başılar, helvacı başının işte halifesi, aşçı başı, bostancı başı, kileri amire hizmetlerinin bir kısmı, işte iç oğlanların ağası, has mutfak ve ağalar mutfağında çalışan işte nöbetçi, aşçı ustalar gibi aslında çok detaylı olarak da ne yapabiliriz? Buradan beslenen, yiyecek alan saray içerisinde bulunan kişileri, ustaları sayıyor olabiliriz. Ve buradan yola çıkarak baktığımız zaman aslında bu mutfağı da kendi içerisinde iki bölümde de, iki isim içerisinde de ayırıyoruz. Hani matbaa Darüssade veya Kızlararası Mutfağı diye isimlendiriliyor kendi içerisinde. Matbaa ağayı Babüssade, yani Kapı Ağası Mutfağı diye de aslında iki grupta bu matbaa ağayan, yani ağalar mutfağı ayrılıyor. Bir diğer mutfak grubumuz yine matbaa amire içerisinde matbaa divan. Matbaa divan dediğimiz zaman da divan-ı hüvayinde görev yapan paşalar ve çeşitli rütbedeki görevlilerin yiyecek ihtiyacını karşılayan mutfağı burada tanımlıyoruz. Divanın asıl üyesi olan Vezir-i Azam, işte kubbe altı vezirleri, kadı askerlerdir, nişancıdır, defterdardır, Rumeli Beyler Beyi, vezirlik statüsüne eriştikleri zaman üye olabilen Yeniçeri ağaları ve Kaptan Paşa'ya kadar olan kişiler buradan yemek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve ayrıca divan üyesi olmadığı halde işte buraya toplantıya katılan Şeyhülislam ve yardımcısı statüsünde görev yapan Reisül Küttab ve Çavuşbaşı gibi bürokratlar da divan mutfağından yemek yeme hakkına o dönem içerisinde sahip oluyorlar. Ve divanda görevleri düşük rütbeli kişiler burada yemek yiyemiyorlar. Yani sadece üst düzey kişilere yiyecek sunumu yapan mutfağı da matbaa divan olarak tanımlıyoruz. Yine Gılmani Enderun var. İçoğlanlar mutfağı olarak da kayıtlarda geçiyor. Saraydaki içoğlanlarla bazı baltacılar, hasta içoğlanlara hizmet veren kadınların yemeği de bu mutfak içerisinde pişiyordu. Bir diğeri Hazinedarbaşı ve Kilerbaşı mutfağı da bu kişiler de bu Matbaa-ı Gılmani Enderun'dan yemek yeme hakkına sahip olan kişilerdi.
Topkapı Sarayı'ndaki mutfak kompleksi olan Matbaa-ı Amire'nin nasıl yapılandığını ve 10 bölümden oluşan bu kompleksin bölümlerinden bazılarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert'ten dinledik. Haftaya Matbaa-ı Amire'yi anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saraydan Sofraya programında şimdi sıra geldi müziğe. Biliyorsunuz bu programda bir yandan Osmanlı dönemi yemek kültürünü anlatırken bir yandan da o dönemin müziklerinden örnekler sunuyoruz. Özellikle de bestekar sultanlarımızın eserlerine yer veriyoruz. Siyasi ve askeri zaferleriyle tanıdığımız pek çok padişahın aynı zamanda yetenekli birer sanatçı olduğuna şahit oluyoruz. Bu yetenekli sanatçılardan bir tanesi de 1861-1876 yılları arasında padişahlık yapmış olan Sultan Abdülaziz. Piyano ve lavta çalan, ne üfleyen Sultan Abdülaziz, aynı zamanda iyi bir ressam olarak da biliniyor. Saraydan Sofraya da bugün sizler için bestesi Sultan Abdülaziz'e ait olan Ey Nevbahar-ı Hüsnü An adlı eseri seçtik. Şevk Efsa makamındaki bu eseri koro seslendiriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de Saraydan Sofraya programını dinliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait yeme içme kültürünü anlatıyoruz bu programda. Bir yandan da Osmanlı saray müziğinden örnekler sunup Osmanlı mutfağından yemek tarifleri paylaşıyoruz sizlerle. Az önce bestesi Sultan Abdülaziz'e ait bir eserle sözümüze ara vermiştik. Şimdi sırada saray mutfağından bir tarif var. Bugün sizlere tarifini vereceğimiz Osmanlı lezzetinin adı Yanardağ Boranisi. Sonbaharın en sevilen sebzelerinden biri olan bal kabağı ile yapılan bir yemek Yanardağ Boranisi. Geçmişten gelen ve tekrar hatırlanmaya değer bir lezzet. Tarifimiz 2003 yılında kaybettiğimiz ünlü gurme ve yemek kültürü yazarı Tuğrul Şavkay'ın Osmanlı Mutfağı adlı kitabından. Yanardağ Borenisi tarifini vermeye geçmeden önce gereken malzemeleri sayalım dilerseniz. 1 kilogram bal kabağı, 300 gram kıyma, 2 kuru soğan, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 kase yoğurt, 5 diş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuz. Sıra geldi yanardağ borenisini pişirmeye. Öncelikle bal kabağının kabuklarını soyup birer santimetrelik küpler halinde doğrayın. Doğranmış kabakları yıkayıp süzün. Derin bir tencereye 6 su bardağı su ve tuz ekleyerek ocağa alın ve suyu kaynatın. Kaynayan suya bal kabaklarını atıp yumuşayana kadar pişirin. Pişen kabakları süzgece alıp süzün. Tereyağını bir tavada eritin ve yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın. Yoğurdu dövülmüş sarımsakla karıştırın. Süzülen kabakları servis tabağına yerleştirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün ve kavrulmuş kıymayı yoğurdun üzerine yayın. Tereyağını bir tavada eritin ve içine pul biberi atarak biraz yakın. Yanan pul biberi kıymanın üzerine dökün ve karabiber serperek servis yapın. Osmanlı mutfağından verdiğimiz yanardağ borenisi tarifiyle bugün de Saraydan Sofraya programının sonuna geldik. Programımızı tekrar dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcast sayfasından istediğiniz zaman Saraydan Sofrayı dinleyebilirsiniz. Ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi saraydansofraya@trt.net.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün sizlere kimi kaynaklarda anonim olarak geçse de Sultan Abdülaziz'in bestelediğine inanılan ve çok sevilen bir oyun havası olan Hicaz Mandıra ile veda ediyoruz. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz. Saraydan Sofraya programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı, Burcu Aydemir sundu.